Ayrım 20. Fi. Akilah Azra Kuhen. Sayfa 232. 22. Koltuğa ilk oturan Can olmuştu. Aysun, Deniz ve Duru hala ayakta, olan biteni sindirmeye çalışan bir psikoloji içinde aynı anda Can'a baka kalmışlardı. Can hepsini aynı anda özgürleştirecek şekilde konuya girerken sehpanın üzerinde bir böğürtlen attı ağzına. Ve geceyi hala kurtarabiliriz. Otursanıza, dedi. Teklifinin bu üç kişi tarafından hala değerlendirilmekte olması Can Manay gibi bir adam için alışılmadık olsa da suratlarındaki ifade biraz daha çaba harcaması gerektiğini gösteriyordu. Can, biriniz yapmasaydı ben yapmak zorunda kalacaktım. Çok taktığımdan değil, senin söylediğin gibi Deniz, sadece gereksiz bulduğumdan, dedi. Duru, Deniz'den bir onay beklemeden Can'ın karşısındaki tekli koltuğa oturdu. Aysun biraz önceki yerine geçti. Deniz ayakta sordu. Bu düşüncesini temizlemeden Can Manay'ın evinde daha fazla kalamazdı. Peki niye davet ettin o zaman? Can kendisini hesap soran bu adamın abartılı boyutlardaki ukalalığına şaşırsa da belli etmedi. Edemedi. Şimdilik Duru'nun karşısındaki koltukta oturmasına ihtiyacı vardı. Ve bunun için bu adamı idare etmeliydi. Eğlenerek, bu benim ilk bir araya gelişim Şadiye ile. Daha önce iş dışında bir kez bile görüşmemiştik. Hala deneme yanılma yolunu öğrenmek zorunda olduğumuz şeyler var hayatta. Sen niye kızdın, diye sordu. Deniz koltuğa doğru bir adım atarken ağzındaki baklayı çıkaran biri gibi rahatlamış, beni davet etmeni Şadiye mi istedi, dedi. Can bir anda Deniz ve Duru'yu hiç tanımadığı bu iki kişiyi hem de ikinci kere niye evine ısrarla davet etmesinin kulpunu bulmuştu. Daha doğrusu Deniz ona sunmuştu. Kafasını sakince evet anlamında salladı. Deniz, onun geleceğini bilseydim gelmezdim. Manipüle edilmekten nefret ederim, dediğinde Can, Duru'nun pür dikkat kendisini izlediğini biliyor ve birazdan sohbeti eline alıp şovuna başlamak istiyordu. Ama önce Deniz'i rahatlatmalı, o koltuğa oturtmalı, kafasını iyi yapmalıydı. Sakin bir şekilde, senin geldiğini duymuş, açık konuşmak gerekirse detayları bilmiyorum bile. Bırak aranızdaki durumu, tanıştığınızı falan bile hiç bilmiyordum. Sadece benden rica etti seni çağırmamı. Ben de senin için de iyi olur diye düşündüm. Otursana, dedi. Deniz üzerindeki siniri hala atamamıştı. Özellikle Can Manay'ın sakinliği kendisini bir psikoloğun ofisinde sinir krizi geçirmiş biri gibi hissetmesine yol açıyordu. Ortam huzurluydu ama Deniz anlamlandıramadığı bir huzursuzluk içinde hissediyordu, oturmadı. Buraya ait hissetmiyordu ama gidemiyordu da. Bahçeye doğru yürürken söyleyecek bir şey olmadığı için öylesine ne zaman halledecekler bahçenin elektriğini, diye sordu. Can, Deniz'deki direnci yenilmek üzereydi. Aysun ve Duru bir şeylerin başlamasını bekleyen iki seyirci gibi sabırsızlanmak üzereydiler ki Can mekan değiştirmelerinin Deniz'in huzursuz enerjisinden kurtulmaları için tek çözüm olduğuna karar verdi. Yerinden kalkarken masanın üstünden kutuyu aldı ve kızlara gelin size bir şey göstereceğim, dedi. Can Deniz'in yanından geçip bahçeye çıkarken sanki yerde elektrik hattının geçtiği bir bölüm varmış gibi yaparak dikkatle basmamaya özen gösterdi. Yarattığı gerçekliği şüphe bırakmadan desteklemeyi iyi bilirdi. Deniz ise Can Manay'ın elinde taşıdığı ve kendisine tanıdık gelen kutuya takılmıştı. Can bahçenin içine doğru ilerlerken Deniz kızların Can'ın atladığı yere basmamalarına yardım etti. Can'ın peşinden gittiler. 23. Öfkesi tükenmiş, dünyanın tüm yorgunluğu omurgasının üstüne binmiş bir halde evine vardı Özge. Gece yarısı olmuştu. Yolculuğu bir şehir içi yolculuğunun sürebileceği en uzun şekilde sürmüş ve binmesi gereken son vasıtayı da kaçırınca yolun son kısmını yürümüştü. Başta yeri dövercesine attığı adımları kendisini daha tanıdık gelen semtlere yaklaştıkça yumuşamış, dikkati kendi geçirdiği sinir bozucu günün detaylarından yaşadığı şehre kayınca kızgınlığı tamamen geçmişti. Tanıdık topraklarda eve doğru ilerlerken aşık olduğu şehri gördü yeniden. Herkesin kendisi olabilme gücünü bulduğu ya da herkese kendisi olabilme gücü veren şehir. Ayağında 800 dolarlık topuklu ayakkabılarıyla abartılmış restoranlardan çıkan ünlü modellerin arabalarını erken alabilmek için valelere yağ çektiği, bir gecede ayakların baş, başların ayak olduğu, değişmeyen tek şeyin herkesin eksikliklerinde eşit olduğu bir şehirdi burası. Köylerinden çıkıp gelmiş insanların sanatçı, bakirelerin kadın, geylerin transseksüel, açların zengin olabilme cesaretini gösterdikleri, herkesin özüne döndüğü, kimsenin asla saklanamadığı ama istediklerinde kendilerinden kaçabildiği bir rahim gibi. Bu şehir dokunduğu her şeyi besleyip doğmalarına yardım ediyordu. Evine yaklaşmasına 100 metre kaldığında yolu üzerindeki kokoreççiden yarım ekmek kokoreç aldı Özge. Bu da bu şehrin güzelliklerinden biriydi. Bağırsağı temizleyip yenildiğinde bir daha yemek istenilecek kadar lezzetli yapan adamlarla doluydu burası. Burası Özge'nin şehriydi ve bugün olmasa bile bir gün bu şehre hak ettiği dürüstlüğü vereceğini bilerek yürüdü evine. Yorgun ama yenilmemiş. Eve girdiğinde kendi yalnızlığında rahatladı. Gardını indirdi. Suratına vuran sokak lambasının ışığı ancak bir meleğin suratında böylesine derin parlayabilirdi. Sokağa baktı. Şehir hayat doluydu. Dışarıda akan bir hayatın olduğunu bilmenin güveniyle pijamasını giydi. Dişlerini fırçaladı. Makyajlı suratını ve şişmiş ayaklarını yıkadı. Banyodan çıkmadan önce son bir kez aynadaki aksine baktı. İşte o an. Evine varmak için harcadığı onca zamandan sonra ilk defa Sadık Murat Kolhan geldi aklına. Kaşlarını çatıp ışığı kapattığında bir virüs gibi beynine giren bu düşünce Özge ile birlikte yatağa da girdi. Odanın karanlığında pencereden giren ışığın gri aydınlığında Özge tüm detaylarıyla Sadık Murat Kolhan'ı düşündü. Onunla tanışmasını, adamın kendi elini sıkıca sıkarken suratındaki kararlılığı, söylediklerini, kaslarını saran tuhaf gömleğini, geçirdiği iki ayı ve Canmanay'ın kendisine kurduğu tuzağı düşündü. Canmanay, o lanetli günün sabahı durakta otobüs beklerken nasıl da görmüştü onun arabasını. Nasıl da heyecanlanmıştı Canmanay'ın tanıdık yüzüne hayranlıkla bakarken. Nasıl da kendinden hissetmişti onu. Bir savaş meydanında yanında olmasını isteyeceğin cinsten biri diye düşünmüştü. Nasıl da yanılmıştı. Bu aşağılık iblisin samimiyet zehri akan suratına tüküreceği anı hayal etti. Silkelendi. Hayatının geri kalanını Canmanay'la hesaplaşmak üzere geçirebileceği ama bu gece gücü sadece Sadık Murat Kolhan'la olanları düşünmeye yetecekti. Sadık Murat Kolhan, ıssız yolda birlikte yürümüşlerdi. Toplantı odasında kendisine yaklaşan suratı, kaslarına oturan o aptal gömleği, adının tamamını sakince söylerken gözlerine yanan ateş, odaya ilk girişi, o aptal gömleğin kıvırık kolları. Sakince olayları yeniden kafasında adım adım canlandırıp arabanın içinde yaşananları en sona bırakarak düşündü Özge. Adamın kendisini öpmeye kalkmasına inanamıyordu. Kendini her şeyin sahibi sanan bu abaza adama nasıl bir meydan verdiğini düşündü. Kendi davranışlarını tane tane canlandırdı. Her biri samimi ve cinsiyetsiz bu davranışlar nasıl olmuştu da bu adamı tahrik edebilmişti. Ne cesaretti ama. Kendini ucuz hissetti. Sadık Murat Kolhan'ın kendisiyle ilgili kolayca elde edilebilir olduğunu düşünmesi diyaframını sıkıştırdı. Kalbindeki ritim bozukluğu ve vücuduna yayılan adrenalin daha fazla uzanmasını engelleyecek kadar fazlalaştığında Özge yataktan kalktı. Gecenin bu saatinde hissettiği bu gerilimi üzerinden atabilmesinin tek çaresi mastürbasyondu. Aptal porno sitelerinden birine girip izlemekten delicesine zevk alan nemfomanyaklardan birinin çiftleşmesini seyredecekti. Genelde seyrettiği filmdi bu internette. Filmde bir erkek ve bir kadın. Kameranın çevrildiği bu yatakta azgın bir şekilde sevişiyorlardı. Sıradan bir porno olan bu filmi diğerlerinden ayıran şey samimiyetiydi. Adam kadının içine gidip gelirken birbirlerinin gözlerine bakabilecek kadar birbirlerine samimiydiler. Özge nihayet uykuya dalabildiğinde rahatlamıştı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 236.